Birinci ayrım. Bu kitap GEFEM için Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Gökteki Çakıl Taşı, Galaktik İmparatorluk Serisi 3. Yazarı Asimov. Özgün adı Pebble in the Sky. Çevirmeni Mim İhsan Tatari. Türü roman. İtaki Yayınları 2. baskı Ekim 2019. ISBN numarası 978-605-375-935-5. Bu kitap 272 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 22 Eylül 2020. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. Asimov Galaktik İmparatorluk serisi. 1950'li yılların başında daha sonra en şöhretli serileri vakıf ve robota öncülük edecek gelecek tarih öykülerini yazdıktan hemen sonra Isaac Asimov ilk romanlarını kaleme aldı. Artık hem okurlara hem de yayıncılık dünyasına kendini kabul ettirmiş, büyük ustanın neredeyse tüm külliyatına egemen olan Galaktik İmparatorluk evreninin ilk uzun kurguları da böylece ortaya çıktı. Nükleer katliamın dünyayı yerle bir etmesinden binlerce yıl sonrasını anlatan Galaktik İmparatorluk serisi, insanlığın galaktik medeniyet ve ilk galaktik imparatorluğun doğusuna uzanan yolculuğunun başlangıcı. 1949 yılında Joseph Schwartz emekli mutlu bir terziydi. Sonra bir anda kendini bambaşka bir zamanda buldu. Artık ilk galaktik imparatorluğun en şaşalı döneminde dünyada çaresiz bir yabancıydı. Üstelik dünya galaksinin varoşu olarak görülüyordu. Gökyüzünde bir çakıl taşıydı ve imparatorluğun 200 milyon gezegeni tarafından nefret edilen bir yerdi. Çünkü hiç kimse dünyanın insanlığın doğduğu yer olduğuna inanmak istemiyordu. Joseph Schwartz topraklarının çoğunu radyoaktivite ile mahvolduğu, 60 yaşını aşan herkesin ötenazi yapmaya zorlandığı bu yoksul dünyada fena bir maceraya atılacaktı. Bir de şu sorun vardı tabii. Joseph Schwartz 62 yaşındaydı. Isaac Asimov Vakıf serisine 21 yaşında bu kitapların bilim kurgunun dönüm noktalarından biri olacağının farkına varmadan başladı. Efsanevi kariyeri boyunca bilim kitaplarından Shakespeare'a ve tarih kitaplarına kadar çeşitli konularda 470'in üzerinde kitap yazdı. Yine de okurların favorileri Robot, İmparatorluk ve Vakıf adındaki bilim kurgu serileri oldu. The Science Fiction Writers of America tarafından bir bilim kurgu üstadı onuru bahşedilen Asimov, yaklaşık 50 yıl boyunca her yaştan okuru eğlendirip eğitti. Nisan 1992'de 72 yaşında vefat etti. Babama, beni bilim kurguyla tanıştıran ilk adama. Birinci bölüm. İki adım arasında. Joseph Schwartz bildiği dünyanın yüzeyinden sonsuza dek kaybolmadan 2 dakika önce Chicago'nun dış mahallelerinin hoş sokaklarını geziyor, kendi kendine Robert Browning'in dizelerini mırıldanıyordu. Bir bakıma bu epey tuhaftı çünkü yürürken yanından geçen insanlar onun Browning'den alıntı yapacak türden biri olduğunu hayatta tahmin edemezdi. Schwartz dış görünüşü neyse oydu. Günümüzün sofistike kimselerinin örgün öğretim dediği şeyden bütünüyle yoksun, emekli bir terzi. Yine de meraklı doğası sayesinde pek çok kitap okumuştu. Ayrım gözetmeyen okuma oburluğu sayesinde neredeyse her konu hakkında az çok bilgi sahibi olmuş ve bazı hafıza teknikleri kullanarak hepsini aklında tutmayı başarmıştı. Örneğin Robert Browning'in Rabbi Ben Ezra şiirini gençliğinde 2 kez okumuştu ve bu yüzden onu ezbere biliyordu. Dizelerinin büyük bir kısmını, manasını anlayamıyordu elbette ama ilk 3 satırı şu son birkaç yıldır hayatının değişmez bir parçası haline gelmişti. 1949 yazının başlarındaki bu aşırı parlak ve güneşli günde zihnindeki sessiz karenin derinliklerinde o dizeleri mırıldanıyordu işte. Benimle birlikte yaşlan, en güzel günler daha gelmedi. Yaşamın sonu için yaratılmıştır yaşamın başlangıcı. Schwartz bu satırların anlamını bütün benliğiyle hissediyordu. Gençlik yıllarında Avrupa'da, olgunluk çağında da Amerika'da çektiği zorlukların ardından rahat bir yaşlılık sürebilmenin huzuru başkaydı. Kendi evine ve kendi parasına sahip olduktan sonra emekliye ayrılmamak için hiçbir nedeni kalmamıştı. O da aynen öyle yapmıştı. Sağlıklı bir eşi, evlilikleri yolunda giden iki kızı ve en güzel yıllarını birlikte geçireceği bir torunu varken neden endişelensindi ki? Atom bombaları ve 3. Dünya Savaşı ile ilgili bazı söylentiler de vardı elbette. Ama Schwartz insan doğasının iyiliğine inananlardandı. Başka bir savaş yaşanacağını sanmıyordu. Dünyanın öfkeyle patlayan bir atomun güneşvari cehennemini bir kez daha göreceğini de düşünmüyordu. Bu yüzden yanından geçen çocuklara anlayışla gülümsüyor, gençlik yıllarını hızla ve çok zorlanmadan atlatıp en güzel günlerin huzuruna ulaşmalarını diliyordu sessizce. Kaldırımın ortasında yüzünde kayıtsız tebessümle uzanan kayıp bir bez bebeğin üstünden geçmek için bir ayağını havaya kaldırdı. Ama o ayağını bir daha asla tam olarak yere indiremedi. Chicago'nun başka bir köşesinde bir nükleer araştırma enstitüsü yer alıyordu. Burada insan doğasının gerçek kıymeti hakkında bazı teorileri olan, ancak henüz bunu ölçebilecek herhangi bir kantitatif cihaz icat edilmediğinden bundan kısmen utanan kişiler çalışıyordu. Ne zaman bu konu hakkında düşünseler cennetten bir ışığın inmesini, insanoğlunun her türden masum ve enteresan icadı ölümcül bir silaha dönüştüren doğasına ve kahrolasıca pratik zekasına ket vurmasını dileyecek kadar oluyorlardı. Yine de meraklarını yenemeyip günün birinde dünya nüfusunun yarısını ortadan kaldırabilecek nükleer araştırmalar yapmaya devam eden bu adamlar bile gerektiğinde önemsiz bir insanı kurtarmak için hayatlarını tehlikeye atabilirlerdi. Doktor Smith'in dikkatini çeken ilk şey genç kimyagerin arkasından gelen mavi ışıltı oldu. Yarıya kadar açık kapının önünden geçerken içeriye bir göz attı. Neşeli bir delikanlı olan kimyager bir yandan ıslık çalarken diğer yandan da volümetrik bir kabı değişik bir çözeltiyle dolduruyordu. Yavaşça çözülen beyaz bir toz sıvının içinde yavaşça yuvarlandı. Bir anlığına hiçbir şey olmadı. Ardından Doktor Smith'i durmaya iten içgüdüleri bu kez de adamı harekete geçmeye zorladı. Hızla ileri atılıp uzun bir cetvel kaptı ve onu sertçe savurarak masanın üstündeki her şeyi yere saçtı. Eriyen metalden ölümcül bir tıslama yayıldı. Doktor Smith bir ter damlasının burnunun ucuna doğru kaydığını hissetti. Genç kimyager ince damlalar halinde beton zemine saçılan ve şimdiden donmaya başlayan gümüşi metale şaşkın şaşkın baktı. Hala kuvvetli bir ısı yayıyordu. ''Ne oldu?'' diye sordu zayıfça. Doktor Smith omuz silkti. Onun da kendinde olduğu söylenemezdi.
''Bilmiyorum, sen söyle, ne yapıyordun?''
''Hiçbir şey'' diye sızlandı kimyager. ''Bu sadece bir ham uranyum numunesiydi. Elektrolitik bakır tayini yapıyordum. Neler olduğunu bilmiyorum.''
''Ben de bilmiyorum delikanlı, ama sana ne gördüğümü anlatayım.'' O platin kapta bir koron belirmişti. Yoğun bir radyasyon söz konusuydu. Uranyum mu demiştin?
Evet, ama ham uranyum tehlikeli değildir. Demek istediğim, bir füzyonun başlayabilmesi için en önemli şartlardan biri söz konusu maddenin son derece saf olmasıdır, değil mi?
Dilini hızla dudaklarının üstünde gezdirdi.
Bunun bir füzyon olduğunu mu düşünüyorsunuz efendim? Kullandığım madde plütonyum değildi. Ayrıca dövülmemişti de.
Üstelik dedi Doktor Smith düşünceli bir şekilde, kritik kütlenin de altındaydı. Ya da en azından bildiğimizi düşündüğümüz kritik kütlenin.
Sabun taşından yapılma masaya, dolapların yanıp kabaran boyasına ve beton zemindeki gümüşü lekelere baktı.
Öte yandan uranyumun erime sıcaklığı yaklaşık 1800 santigrat derecedir ve nükleer fenomenler hakkında gelişi güzel bir şekilde konuşacak kadar şey bilmiyoruz. Her şeye karşın bu ada şu anda kaçak radyasyonla dolu olmalı. Soğuduğunda metalin yontulup toplanması ve adam akıllı analiz edilmesi iyi olur delikanlı. Düşünceli bir şekilde etrafına bakındı, sonra da karşı duvara doğru yürüdü ve omuz yüksekliğindeki bir noktayı huzursuzca yokladı.
''Bu nedir?'' diye sordu kimyagere. ''Bu hep burada mıydı?''
''Ne burada mıydı efendim?'' Delikanlı gergince yaklaşıp yaşlı adamın işaret ettiği noktaya baktı. Küçük bir delikti bu. Duvara çakılıp sonra da tekrar çıkarılan ince bir çivi tarafından açılmış olabilirdi pekala. Ama hem plasteri hem de binanın yan duvarını oluşturan kalın tuğla tabakasını boydan boya delip geçmişti. Zira içinden baktığınızda gün ışığını görebiliyordunuz. Kimyager başını iki yana salladı.
''Onu daha önce hiç görmedim ama dikkatli baktığımda söylenemez efendim.''
Doktor Smith hiçbir şey söylemedi, yavaşça geri çekildi ve ince bir demir levhadan yapılma, paralel yüzlü bir kutudan ibaret olan termostata baktı. Karıştırıcı motor destekli bir monomani eşliğinde hareket ederken cihazın içindeki su bir girdap misali dönüyor, suyun altında ısıtıcı vazifesi gören elektrik ampulleri ise civalı rölenin tıkırtılarıyla eş zamanlı olarak dikkat dağıtıcı bir şekilde yanıp sönüyordu.
Peki bu burada mıydı?
Termostatın geniş yüzeyinin tepesine yakın bir noktayı tırnağıyla hafifçe kazıdı. Metalin üstünde düzgün minik bir delik açılmıştı. Su oraya tam olarak ulaşamıyordu.
Kimyagerin gözleri kocaman açıldı. ''Hayır efendim, daha önce burada böyle bir delik yoktu, sizi temin ederim.''
Peki öteki tarafta da bir delik var mı?''
''Hay anasının gözü, yani evet efendim.''
''Pekala, buraya gelip deliğin içinden bak. Termostatı kapat lütfen, şimdi orada bekle.''
Bir parmağını duvardaki deliğe soktu. ''Ne görüyorsun?'' diye seslendi.
''Parmağınızı görüyorum efendim. Deliğin olduğu yer orası mı?''
Doktor Smith cevap vermedi. Onun yerine hissetmediği bir sakinlikle ''Bu sefer de diğer taraftan bak, şimdi ne görüyorsun?'' dedi.
''Hiçbir şey.''
''Ama orası uranyum kabının durduğu yer. Doğru yere bakıyorsun değil mi?''
''Sanırım evet.'' dedi kimyager tereddütle.
Doktor Smith halen açık duran kapının üstündeki isme bakarak ''Bay Jennings, bu kıyanı kesinlikle çok gizli. Bundan hiç kimseye söz etmemenizi istiyorum. Anlaşıldı mı?'' dedi soğukça.
''Kesinlikle efendim.''
''O zaman haydi çıkalım buradan. Radyasyon ekibini mekanı kontrol etmeleri için buraya yollayacağız. Ve senle ben revirde uzunca bir süre geçireceğiz.''
''Radyasyon yanıklarını mı kastediyorsunuz?''
Kimyagerin beti bense attı.
''Göreceğiz.''
Ama her iki adamda da ciddi bir radyasyon yanığı izine rastlanmadı. Kan değerleri normaldi, saç köklerinde de herhangi bir sorun yoktu. Hissettikleri mide bulantısının da psikosomatik olduğuna hükmedildi ve başka bir semptoma rastlanmadı. Tüm enstitüde ne o gün ne de daha sonra kritik kütlenin epey altında olmasına ve doğrudan nötron bombardımanına tabi tutulmamasına rağmen ham uranyumla dolu bir kabın neden aniden eridiğini ve ölümcül bir koron saçtığını açıklayabilen biri çıkmadı. Varılan tek sonuç nükleer fiziğin hala keşfedilmemiş tuhaf ve tehlikeli yanlarının olduğuydu. Yine de Doktor Smith daha sonra hazırladığı raporunda tüm gerçekleri kaleme alma gücünü kendinde bulamadı. Laboratuvardaki deliklerden hiç bahsetmedi. Deney kabının en yakınındakinin neredeyse görülemeyecek kadar küçük olduğunu, termostatın diğer tarafındakinin bir nebze daha büyük göründüğünü, o korkunç noktadan 3 kat daha uzak olan duvardakinin ise bir çivi deliği kadar olduğunu anlatmadı. Dümdüz bir hat üzerinde ilerleyen bir şua, dünyanın eğimi nedeniyle gezegenin yüzeyinden uzaklaşıp daha fazla zarar veremez hale gelmeden önce kilometrelerce mesafe kat edebilir ve 3 metre genişliğe ulaşabilirdi. Ondan sonra da uzayda boş boş uzanır, giderek genişleyip zayıflar ve kozmosun örtüsündeki tuhaf bir iz haline gelirdi. Doktor Smith kimseye bu kuruntusundan bahsetmedi. Kimseye ertesi gün hala revirdeyken sabah gazetelerinin getirilmesini istediğini ve tüm sütunları belirli bir maksatla araştırdığını da anlatmadı. Ancak büyük şehirlerde her gün bir sürü insan kayboluyordu ve hiç kimse bir adamın ya da yarısının gözlerinin önünde nasıl kaybolduğunu anlatmak için çığlık çığlığa polise koşmamıştı. Ya da en azından böyle bir olay rapor edilmemişti. Doktor Smith en sonunda kendisini bu olayı unutmaya zorladı. Joseph Schwartz için her şey iki adımı arasında olup bitivermişti. Bez bebeğin üstünden aşmak için sağ ayağını havaya kaldırmış ve bir anlığına başı dönmüştü. Küçük bir hortum, saniyenin binde birlik bir kısmında onu havaya kaldırmış ve içini dışına çıkarmıştı sanki. Sağ ayağını tekrar yere bastığında bir anda nefessiz kalmış, yavaşça iki büklüm olduğunu hissetmiş ve çimenlerin üstüne yığılmıştı. Gözleri kapalı orada öylece uzun bir süre bekledi, sonra da gözlerini açtı. Doğruydu, birkaç saniye önce beton bir kaldırımda yürürken şimdi ise çimenlerin üstünde oturuyordu. Evler gitmişti, her biri kendi özel bahçesine sahip olan sıra sıra beyaz ev ortadan kaybolmuştu. Kendisinin de bir bahçede oturmadığı açıktı çünkü altındaki çimenler gür ve bakımsızdı. Ayrıca etrafı ağaçlarla çevriliydi ve ufukta çok daha fazlası vardı. İşte en büyük şoku o anda yaşadı. Zira ağaçlardan bazılarının yaprakları kırmızıydı ve elinin altında ölü yaprakların o kuru kırılganlığını hissedebiliyordu. Şehirli bir adam olmasına rağmen sonbaharı gördü mü şıp diye tanırdı. Sonbahar. Ama sağ ayağını kaldırdığı sırada her şeyin taze ve yemyeşil olduğu bir Haziran günüydü. Bu düşünceyle birlikte otomatik olarak ayaklarına baktı ve keskin bir çığlık atarak onlara doğru uzandı. Üstünden geçtiği o küçük bez bebek, o bir nefeslik küçük gerçeklik orada duru... Ah hayır, titreyen ellerle bebeği ters çevirdiğinde yarısının yerinde olmadığını gördü. Ama parçalanmamış, kesilmişti, ne kadar da tuhaftı. Uzunlamasına o kadar düzgün kesilmişti ki içini dolduran atık yünler azıcık bile dışarı fırlamamıştı. Orada öylece kesintiye uğramış iplikler halinde duruyor, düzgünce sona eriyorlardı. Sol ayakkabısındaki bir parıltı gözüne takıldı. Bez bebeği hala elinde tutmaya devam ederken sağ dizini havaya kaldırıp sol ayağını güçlükle onun üstüne koydu. Topuğunun en uç kısmı ayakkabının yüzüne doğru uzanan bölümü pürüzsüzce kesilmişti. Hem de hiçbir dünyevi kunduracının elindeki dünyevi bir bıçağının taklit edemeyeceği bir şekilde. Topuğun inanılmaz derecede pürüzsüz olan yeni yüzeyi su gibi parlıyordu. Schwartz'ın kafa karışıklığı omuriliğinden yukarı tırmanıp beynine ulaştı ve adamın dehşetle dona kalmasına neden oldu. Sonunda yüksek sesle konuşmaya başladı. Çünkü bu son derece delice dünyada kendi sesi kulağına yatıştırıcı geliyordu. Duyduğu ses alçak, gergin ve nefes nefeseydi. "Öncelikle ben deli değilim," dedi. "Kendimi her zamanki gibi hissediyorum. Ama eğer daha önce de deliysem şu anda bunu anlayamam değil mi?" "Hayır." Paniğe kapıldığını hissetti ve duygularını kontrol altına aldı. "Başka bir açıklaması olmalı." Bir müddet düşündü. "Belki de rüya görüyorumdur. Bunun bir rüya olup olmadığını nasıl anlarım?" Kendisini çimdikledi ve parmaklarının tenini sıkıştırdığı noktada küçük bir sızı hissetti. Ama başını iki yana salladı. "Rüyamda çimdiklendiğimi, hissettiğimi düşünebilirim. Bu hiçbir şeyi ispatlamaz." Çaresizce etrafına bakındı. Rüyalar bu kadar net, detaylı ve uzun soluklu olur muydu? Bir keresinde çoğu rüyanın 5 saniyeden daha fazla sürmediğini, uyuyan kişiyi rahatsız eden önemsiz şeylerden meydana geldiklerini ve uzunluklarının bir yanılsamadan ibaret olduğunu okumuştu. Ne soğuk teselliydi ama! Gömleğinin manşetini yukarı çekip gözlerini kol saatine dikti. Saniyeyi gösteren ibre döndü de döndü. Eğer bu gerçekten de bir rüyaysa şu 5 saniyede delicesine uzun sürüyor demekti. Etrafına bakınıp beyhude bir çabayla alnında biriken soğuk terleri sildi. "Yoksa hafızamı mı kaybettim?"
Kendi sorusuna cevap vermedi fakat yüzünü yavaşça ellerinin arasına gömdü. Eğer ayağını kaldırdığı sırada aklı uzun zamandır sadık bir biçimde takip ettiği o aşınmış ve iyi yağlanmış raylardan çıktıysa, eğer 3 ay sonra sonbaharda veya 1 yıl 3 ay sonra ya da 10 yıl 3 ay sonra bu tuhaf yere adım attığı sırada hafızasını geri kazandıysa, o zaman her şey tek bir adımda gerçekleşmiş gibi görünebilirdi ve bütün bunlar... Peki ama tüm süre zarfında neredeydi ve ne yapmıştı o kadar zaman? Hayır diye haykırdı yüksek sesle, böyle bir şey olamazdı. Schwartz bakışlarını gömleğine çevirdi. O sabah giydiği gömlekti bu. Ya da daha doğrusu o sabah olması gerektiğini düşündüğü sırada. Üstelik hala tertemizdi. Aklına gelen ani bir düşünceyle elini ceketinin cebine atıp bir elma çıkardı. Meyveden çılgınca bir ısırık aldı, hala tazeydi ve 2 saat önce içinden çıkardığı buzdolabının serinliğini taşıyordu. Ya da daha doğrusu 2 saat önce olması gerektiğini düşündüğü sırada. Peki ya şu bez bebek? Ona ne demeliydi? 1. Ayrımın sonu. Sayfa 17.